gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz başkentten, yine işte birlikteliğimiz başladı. Hayatın seslerine yine hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yine bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Sizler de dahil olun istiyoruz programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız, program boyunca bizlere ulaşabilirsiniz. Bileceğiniz telefon numaralarımızı hemen hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizleri bulmanız, bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başlayan birlikteliğimiz Memleketim FM ortak yayınıyla işte ilk müziğimizle başladı. Gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Başkentten devam ediyor Hayatın Sesleri. Sevgili dinleyicilerimiz, dünyada tarihin en büyük insan hareketi yaşanıyor biliyorsunuz. Türkiye 2014 yılından bu yana dünyada en çok mülteci barındıran ülke. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri bu. Hemen hemen her gün bir yerlerde gördüğümüz kadarıyla fikir beyan ettiğimiz, gelecekte ne olacakları meçhul olan birçok olumsuz etkilerimiz etkinin yıllar sonrasına yansıması beklenen sığınmacı ve mültecilerin bilinmeyen yüzünün hikayelerini konuşacağız. Bizi bu hikayelerle buluşturacak olan konuğumuz gazeteci Sayın Ömür Ünver bizlerle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, Suriye krizi başladığından beri pek çok sığınmacıyı kabul ettik. İsterseniz önce bir bunun sayısıyla başlayalım. Şu anda bilinen nedir sayı olarak?
Türkiye, siz de biraz önce ifade ettiniz, 2014 yılından itibaren dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke konumunda. Şu anda Türkiye'de 3,5 milyon mülteci var. Bunların 3,2 milyonu Suriyeli mültecilerden oluşuyor. Diğerleri yoğunluklu olarak Iraklı, Afgan, Somalili mültecilerden. Tabii bu 3,2 milyonluk Suriyeli mülteci sayısı aslında bu konuyu yoğun olarak gündemimize getirmesinin de nedeni oldu. Bu rakam çok önemli bir rakam. Bizim nüfusumuzun %4'üne karşılık geliyor. Aslında Suriye'nin çevresindeki diğer komşularına bakarsak yine iyi durumdayız. Şöyle ki, çünkü çok daha küçük nüfuslu ülkeler, Ürdün örneğin, orada mülteci sayısı 1 milyon civarında ve nüfusunun %20'si şu anda Suriyeli mülteci. Tabii bu entegrasyon olsun, barınma sorunları olsun, gıda sorunları orada daha büyük sorunlara neden oluyor. Ama biz daha büyük bir ülke olduğumuz için bunu tolere edebiliyoruz.
Ama batıya baktığımızda da en çok mülteci barındıran ülkede biz oluyoruz.
Tabii ki. Değil mi? Bütün dünyada o durumdayız. Buna ilginç bir örnek vereyim. Dinleyicilerimiz de fark edeceklerdir kendi farklı iletişim kanallarında. Çeşitli ülkeler çok daha az sayıda mülteciye aldığında bunun reklamını çok daha büyük miktarda yapabiliyor. Evet. Geçtiğimiz ay İspanya'nın başkenti Madrid'deydim. Kentin ortasında, en büyük meydanında tarihi bir posta binası var ve orada İngilizce "Mülteciler hoş geldiniz" diye büyük bir pankart var. Dün bir başka arkadaşım vardı. Aynı pankartın fotoğrafı, "aa ne ilginç" diye yolladı. Benim de dikkatimi çekmişti, onun da dikkatimi çekmiş. Ben bunu merak ettim. Dedim ki, siz dedim Suriyeli mülteci kaçını kabul ettiniz buraya? Sadece 4000 kişiymiş. Yeah. Fakat bunun tanıtımını öyle güzel yapıyorlar ki, yani her gelen de görüyor, dikkat çekiyor. Biz ise 3,2 milyonluk bir nüfusu barındırmamıza rağmen, ev sahipliği yapmamıza rağmen, ki doğrusu bu. Çünkü biz önemli bir insani görev yapıyoruz. Evet. İnsan hayatı
elbette
söz konusu.
Elbette, ama şimdi hani onlar 4000 kişi dediniz Madrid'e baktığımızda, bizim sayımıza baktığınızda ne kadar fazla bizim sayımız. Bir de şimdi gelenlere bakınca onlardakilerin eğitimleri de biraz yüksek. Evet. Bizde dilencileri de çok fazla ne yazık ki. Her sokak başında, her ışıkta karşılaşıyoruz ne yazık
aslında
ki onlarla.
Aslında bütün dünyada en önemli sorunlardan biri bu. Mülteci deyince veya işte zorunlu göç eden insanlara baktığınızda algı bu şekilde oluyor. Yani bunların hepsi dilenci, zor durumda, herhangi bir nitelikleri yokmuş gibi algılanıyor. Oysa özellikle Avrupa'ya veya Amerika'ya bakın. Bunlar göçlerle büyümüş ülkeler. Göçmenler sayesinde büyümüş ülkeler. İşte Almanya'ya bakın. Hani Avrupa örneğinden. Türk göçmenler, zorunlu göçmen değildi, düzenli göçmendi bunlar, ama kalkınmasında ne kadar etkili oldular. Bizim de aslında bakış açımızın bu olması gerekiyor. 3,2 milyon insandan bahsediyoruz. Bunun 1 milyonu çocuk. 239 bin çocuk da Türkiye'de doğdu. Bebek Türkiye'de doğdu.
Ama peki, bu çocukların eğitim sorunuyla ilgili bir şeyler yapılıyor mu, yapıldı mı, nedir ya da?
Yapılıyor. Daha da fazla yapılması gerekiyor. Bu çocukların 300 bin civarı kamplarda oluşturulan, kendi dillerinde, kendi eğitim sistemlerinde eğitim görüyorlar. Bir kısmı tekli eğitim yapılan okullarda öğleden sonraları Türkçe eğitim alıyor. Bir kısmına böyle, bu şekilde eğitim veriliyor. Bir kısmı da uluslararası yardım kuruluşlarının açtığı eğitim tesisleri var. Türkiye'deki yardım kuruluşlarıyla, Türk Kızılayı'yla olsun, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak yaptıkları eğitim faaliyetleri var. Bunlar daha çok hem uyuma dayalı hem meslek edindirmeye yönelik bu son grupta olanlar. Yaş grubu da biraz daha yüksek olanlar. Zaten mülteciler ilk geldiğinde sorun şuydu. Bunlar nerede barınacaklar? Karınlarını nasıl doyuracağız? Sağlık hizmetlerini nasıl vereceğiz de? Onlar için de sorun buydu. Türkiye için de sorun buydu. Ama artık bu evrim geçirdi, evet, değişti. Evet. Şimdi şunu düşünüyoruz. Biz bunlara nasıl eğitim vereceğiz?
Nasıl eğitim vereceğizden önce o barınma sorunları çözüldü mü? Tamamı yerleştirildi mi kamplara ya da?
Sadece 300 bine, yaklaşık 300 bini kamplarda kalıyorlar. Fakat kampların yapısı itibariyle bütün bölge ülkelere göre en iyi durumda Türkiye. Hı hı. Zaten Türkiye'ye yönelimin ana nedenlerinden biri de bu. Gelen diğerine söylüyor, buradaki şartlar çok daha iyi. İşte diğer ülkelerdeki durumu görüyorlar. Fakat diğerleri şehirlerde yaşıyorlar.
Evet.
İlk zamanlar çok kontrolsüzdü bu. Çok kötü sahneler de vardı. İşte biz başkentten konuşuyoruz. Hacı Bayram bölgesi vardır. Ulus tarihi bölge. Bir gece gazeteci olarak gittiğimde, çünkü o bölgede çok yoğunlaşmışlardı o dönemde. Gerçekten hani bu hep şey olarak söylenir, çok zor durumda olmanın göstergesi olarak söylenir. Bebek betonun üstünde yatıyordu sözü gerçekti yani, gerçekten gözlerimde gördüm, çok zor koşullardaydı. Artık biraz daha zaman geçtikçe durumları düzelmeye başladı. Bu şununla ilgili oldu. Hem Türkiye'nin artık buna hemen dönmeyecekler algısının oluşması ve buna çözüm üretmesiyle. Hı hı. Artı sadece büyük şehirlerde ve bizim sınırda ki şehirlere de oluşan kümelenmenin dağıtılmasıyla artık tüm Türkiye'de belirli meslekler yapıyorlar, hı, çalışıyorlar, işte kira ödüyorlar. Bu şekilde barınmayı
sağlıyorlar. Ne zaman çözülür Suriye meselesi? Ne zaman dönerler ya da dönerler mi ülkelerine bu kadar da rahat alıştıktan sonra?
Şimdi yapılan araştırmalar hep çoğunluğunun dönmeyeceğini gösteriyor.
Evet.
Böyle bir gerçek var. Onun için bu entegrasyon süreci başlandı.
Hı hı.
Ya şimdi geçtiğimiz günlerde yine bir rapor açıklandı. 2025 yılı için öngörülen yine 3.2 milyonla 2.4 milyon arasında Suriyelinin bu ülkede kalacağı şeklinde. Onun için de Türkiye olarak bizim belirli altyapıları, belirli uyum projelerini yerine getirmemiz gerekiyor. Biraz önce söyledim, 1 milyon eğitim çağında çocuk var. Bunlar artık toplumumuzun içinde yer alacaklar. Ve eğitim, gerekli eğitimi almazlarsa ileride daha büyük sosyal, kültürel sorunlar yaşayabiliriz.
Evet.
Onun için önceliğimiz bu süreçte eğitim olması gerekiyor.
Evet. Bir de dilenciler var. Onları da unutmamak lazım. Onlarla ilgili çözüm arayışları var mı acaba?
Onlar genellikle şöyle yapılıyor. Artık belediyelerin uygulaması şu. Bu arada şunu da söyleyeyim. İlk dönemki yoğunluğu yollarda hissetmiyorsunuzdur herhalde. Yani ilk göçlerin yaşandığı, mültecinin ilk geldiği dönemde hatırlarsanız her trafik ışığının altında çok sayıda çocuk görüyorduk, şey yapıyorduk. Şu anda biraz daha azalmış durumda arada geçerlerde.
Yani ben bu civarda oturuyorum. Evet. Gittiğim güzergahta hemen her ışıkta oluyor, görüyorum yine.
Evet, evet, doğru. Doğru. Bunlar mümkün olduğunca, şimdi biz gözle görülen kısmında olduğumuz için bunları görüyoruz. Aslında sayı çok fazla değil.
Değil.
Ve şuna şahit olmuştum yine ilk zamanlar. Tabii ki hepimizin içini acıtıyor. İnanın ben bir süre kırmızı ışıkta dur, hani kırmızı ışık yanmamasın için dua ediyordum içimden ki hani ona şey, çünkü bir şey vermeniz de çözüm değil. Hani onu çözmüyor, tabii, şey yapmıyor. Fakat aynı dönemlerde yine yurt dışında işle ilgili Paris'te seyahatteydim. Baktım orada da ışıklarda Suriyeliler vardı. Ellerinde Fransızca pankartlar, yardım istiyorlardı.
Hı hı.
Fakat son yıllarda yine Paris'e gittiğimde bu sefer onların olmadığını gördüm. Yani aynı bizdeki, hı hı, dönüşüm tabii çok daha az sayıda olmalarına rağmen o Avrupa'da da yaşanıyor.
Evet.
O entegrasyonun sağlanma süreci.
Daha çabuk biz sağlandı de, o süreç sayıları az olduğu için diyorsunuz.
Evet, bizde daha çok şöyle yapılıyor. Yerel idareler normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olsa işte dilenciler için ne yapılıyorsa aynı şeyi işletiyorlar.
Hı hı.
Toplama merkezleri var. Alıyorlar, oraya götürüyorlar. Daha sonra bu kişiler mültecilerin barındığı kamplara gönderiliyor. Ha, sen barınamıyorsun, gıda ihtiyacını karşılayamıyorsun, onun için dileniyorsun. Evet, biz sizi her şeyin karşılandığı kamplara alalım ve bu sorun kalmasın anlayışı var şu anda. Mümkün olduğunca bu sağlanmaya çalışıyor.
Evet, aslında tabii biz sadece kendi tarafımızdan bakıyoruz tabii. Belki de onların da kim bilir yaşadığı ne sorunlar var, ne hikayeler var.
Evet, değil mi? Yani
tanık olduğunuz.
Evet, yani bence burada empati kavramını biraz daha şey yapmamız gerekiyor, üzerinde durmamız evet. gerekiyor ve bunu geliştirmemiz gerekiyor. Yani bizim başımıza gelse ne oluru düşünmemiz gerekiyor. Çünkü öyle güvensiz bir dünyadayız ki şu sıra. Son birkaç günün ajanslardan haberleri taradım. Mülteci politik sadece Türkiye, Suriye anlamında değil. Mesela işte UNICEF'in Charles var, diyor ki Afrika'da 20 milyon insan açlık sınırı altında 4 ülkede ve acil yardım yapılması gerekiyor. Hı hı. Çünkü bu insanlar hareket etmeye başlayacaklar. Zaten şu anda dünyada 65 milyon insan hareket halinde. Bunun ana nedeni savaşlar, iç çatışmalar ve kuraklık gibi nedenler. Ve buna sadece Afrika'nın 4 ülkesinden 20 milyon daha eklenecek eğer biz orada şey yapmazsak. Müdahil olmaz. Yani biz derken gelişmiş dünyayı evet. kastediyorum. İşte bakıyorsunuz Yemen'de 1500 çocuk ölmüş son 2 yılda savaşta. Asker olarak kullanılmış o çocuklar. Yeah. Bakıyorsunuz yine UNICEF'in raporu var. Biz tabii Suriye'yi çok fazla yaşıyoruz ama Orta Doğu'nun diğer kısımları ve Afrika'daki bu iç çatışmalar nedeniyle özellikle hükümet sorunu yaşanan Libya üzerinde büyük baskı var. Libya'dan çünkü İtalya'ya rahat Avrupa'ya geçilebiliyor. Ve orada da şu anda 250 bin mülteci karşıya geçmek için bekliyor. Hmm. Fakat orada da insan hakları ihlalleri çok fazla arttı. Yine uluslararası yardım kuruluşları bu anlamda da bütün dünyaya çağrıda bulunuyorlar. Bunları düzeltelim diye. Şunu söylemeye çalışıyorum. Geldiğimiz noktada sistem çok şeyi taşımıyor anlaşılan. Evet. Yani veya beklenen, hayal edilen ölçüde değil. İşin bir başka noktası da var. İletişim o kadar gelişti ki artık iç savaş olmasa da insanlar iletişim kanallarıyla telefonunda başka bir dünya olduğunu görüyor ve oraya ulaşmaya çalışıyor. Orada yaşamak istiyor.
Evet.
Ve bu zorlu yolculuklara çıkartıyor. Birkaç gün önce yine bir haber geçti. Türk Kızılay'ı. Şöyle bir şey, yani biz hep işte trafik ışıklarında görüyoruz, şey yapıyoruz ama bu hikayelerin temeline gitme anlamında bunu anlatıyorum. 9 yaşındaki Samir'in hikayesiydi bu. Afganlı mülteci bir çocuk. Ailesi daha öncesinden Danimarka'ya ulaşmış mülteci olarak. Fakat Samir dayısıyla beraber sınırları geçip aynı yolu kat etmeyi deniyor. Ailesi giderken onu almamış. Samir yola çıktığında 7 yaşında. Dayısıyla beraber İran üzerinden yürüyerek, dağları aşarak, işte binlerce kilometreden bahsediyoruz evet. bu arada. 2 yıllık bir süreç.
Samir geldi 9 yaşına.
9 yaşına evet. ve Erzurum'da soğuktan dondu Samir. Elleri donunca dayısı onu orada bir otobüs bekleme yerleri olur, mola yerleri olur. Orada burası sıcak, birileri bulur ve sahip çıkar diye dayısı bırakıyor orada. Ve yoluna devam ediyor. Ve Ege Denizi'nde botla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. Dayı bu sırada bot batıyor ve dayı geçemiyor, geri dönüyor. Bu sefer tekrar Erzurum'a geliyor, yeğenini aramaya çalışıyor. Bakıyor yeğenine evet sahip çıkılmış. İşte sosyal hizmetler yurduna yerleştirilmiş, tedavi edilmiş. Ve Türk Kızılayı'yla Danimarka Kızılaç'ı bağlantıya geçtiler. Ve Samir geçtiğimiz günlerde ailesinin yanına Danimarka'ya gönderildi. Ailesine kavuştu. Evet. Ama bu süreçte yaşanan dram evet. ve bu bahsettiğimiz 7 yaşında bir çocuk.
Ve
çocuğunu kaybetmiş aile. Evet. Bunu hiç kimse istemez.
Elbette.
Herhangi bir yaşam koşulu için de istemez. Burada motive eden sadece can güvenliği. Onun dışında Bir şey aramak da çok doğru değil açıkçası.
Evet. Onlara daha güzel hayatlar dileyelim. Herkes aslında yerinde kalsa keşke. Kesinlikle. Ama şartlar zorladığı için onlar da bu yolları tercih ediyorlar. Herkese ailesiyle güzel günler, mutlu günler dileyelim ve size de çok teşekkür edelim. Bu sorunun da böylece biraz daha çözülmüş olduğunu dinleyicilerimizle paylaşmış olduk. Sağ olun, var olun Sayın Ömür Ünver.
Ben teşekkür ederim.
Gördüm düşümde, gözlerin yerlerdeydi, ellerin ceplerinde, kalbin ötelerdeydi. Seni bugün görmem lazım, şöyle biraz açılmam lazım. Derdimi anlatmam gerek, içimi dökmem lazım. Bize ne oldu bilmem lazım, önce kendimi başa çıkmam gerek, zamanla alışmam demek, beni biraz anlamam lazım. O da mı yalan, bu da mı yalan, kötü bir rüya gördüm o zaman. O da mı yalan, bu da mı yalan, kötü bir rüya gördüm o zaman. Silah zoruyla mı sevdin, kalbine zorla mı girdin? Mümkün olabilseydi anlatabilirdim. Seni bugün görmem lazım, şöyle biraz açılmam lazım. Derdimi anlatmam gerek, içimi dökmem lazım. Bize ne oldu bilmem lazım, önce kendim inanmam lazım. Bununla başa çıkmam gerek, zamanla alışmam demek, beni biraz anlamam lazım. O da mı yalan, bu da mı yalan, kötü bir rüya gördüm o zaman. O da mı yalan, bu da mı yalan, kötü bir rüya gördüm o zaman.
O da mı yalan, kötü bir rüya gördüm o zaman.
Sevgili dinleyicilerimiz, 15.29'u gösteriyor Türkiye'de. Saatlerimiz devam ediyor. Hayatın Sesleri, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Ve şimdi Fransa'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Aslı Ulusoy Panluti var. Başkent'ten merhaba diyoruz sevgili Aslı Ulusoy Panluti'ye.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz size de. Evet, sevgili Aslı Ulusoy, Paris Story filminden söz etmek istiyoruz. Paris'te yaşayan Türk tiyatrocu için düzenlenen Sedef Ecer gecesinden. Çünkü Sedef Ecer yaratıcı bir kadın, yazar, oyuncu ve yönetmen. Geri kalanını sizden dinleyelim lütfen.
Evet, gerçekten Sedef Ecer'in hayatı dinlemelik bir hikaye. Şöyle ki... Bir Mart gecesinde kendi adına yapılmış olan geceyi %100 hak etmiş bir isim. çok genç yaşlarında Yeşilçam'da başlayan oyunculuk tecrübesi, çok küçükken başlayan oyunculuk tecrübesi, daha sonrasında tiyatroda devam etmiş. Son 30 yıldır ise burada almış olduğu, Fransa'da almış olduğu konservatuvar eğitiminden sonra gerek yazar, gerek oyuncu, gerekse yönetmen olarak devam ediyor tiyatroda bir önemli isim olmaya. Fransız basının çok saygıyla andığı bir isim. Üniversite tezlerine, makalelere konu olmuş bir isim. Yine UNESCO'nun 2014'teki Yaratıcı Kadınlar Sözlüğü'ne girmeyi başarmış bir isim. Dolayısıyla Dramatik Yazarlar ve Besteciler Kurumu, ki Fransa'nın iki asırlık kurumudur, çok prestijli bir kurumdur. Ve Türkiye Büyükelçiliği Kültür ve Sanatı Müşavirliği'nce onun adına 1 Mart'ta, geçen hafta bir gece düzenlendi. Ve geceyi tiyatro yazarı, aynı zamanda araştırmacısı ve üniversite hocası Marjorie Berten'le birlikte hazırlamışlar. Onun soruları doğrultusunda gece yapıldı. Yine gecede oyunlarından kesitler okundu. Kendisi de Lady First adını verdiği son oyunundan kesitleri Fransız oyuncu arkadaşıyla birlikte okudu. Yine Türkiye'de Meltem Cumbul ile Fehmi Kara Arslan'ın Türkçesinden oynadığı, Fransa'da ise Estelle Meyer'in başrolünü oynadığı emülteci.com isimli, ki bugünü çok konu alan, çok güncel bir konu. İnsanlar evlerini çeşitli nedenlerle kaybetmiş ve bir gün herkes böyle olup da yollara düşerse ne hale geliriz'i anlatan dramatik bir hikaye. Yine Kenardakiler isimli oyunundan, ki şu anda Neva Tiyatro oynuyor İstanbul'da. Kenardakiler isimli oyunundan da çeşitli kesitler sunuldu Fransızcasından. Çünkü Fransızca yazıyor. Yabancı bir dilde yazmak kolay değildir. Bu anlamda da çok takdir ettiğim bir isim. Ve oyunları Fransızca, Türkçe, Lehçe, Almanca başta olmak üzere çok çeşitli dillere çevrilmiş bir isim. Acıyla mizah yapması çok vurgulanıyor. Gerçekten öyle. Çok güncel olayları takip edip bazen bir gazeteci gibi bir yıl boyunca, 6 ay boyunca konu üzerine araştırma yapıp metinlerini öyle kaleme alıyor. Ve almış olduğu konular, ele almış olduğu konular genellikle çok dramatik konular ama çok hoş olan, çok mizahi bir dille anlatıyor. İster istemez gülüyorsunuz seyrederken. Zaten çok hoş bir tabiri var kendisiyle ilgili. Beni öyle entelektüel bir yazar gibi algılamasınlar. Ben insanlar ne kadar çok gülerlerse o kadar mutlu oluyorum. Ağır ve kasvetli havayı sevmiyorum oyunlarımda diyor. Yine çok sevilen bir yönetmen olduğunu farkındayım. Çünkü oyuncular o geceye katıldılar 1 Mart gecesine. Ben oyuncuyu germem diyor. Ben oyuncularla çok iyi vakit geçirmek istiyorum. Acıklı, mutsuz bir hikayeyi mutlu olan oyuncularla anlatmak istiyorum diyor. Gerçekten de Sedef Ecer gecesi, gerek burada iyi tanınan Gülay Hacer Toruk iki parçayla katıldı. Gerekse Suzanne Varfoni isimli Macar bir oyuncu, ki Kenardakilerde rol almıştı burada. Bir çingene kızını canlandırıyordu. O da iki parçayla katıldı. Rengarenk geçti. Bir de tabii genellikle bu tür gecelerde çok böyle pop bohlamalar, işte övgüler olur. Öyle bir şey hiç olmadı çünkü istemiyordu Sedef Hanım. Ben yaptığım işi göstereyim, dostlarımla paylaşayım, sizlerle paylaşayım diyordu. Gerçekten hoş bir geceydi.
Ne güzel. Paris'ten kültür sanat haberleriyle devam edelim o zaman yine. Şimdi Evru sanatı, bir Fransız kadın tarafından Nicole Polch Evru sanatına gönül vermiş ve bununla ilgili bir sergi ve konferans düzenlemiş sanıyorum. Detayları yine sizden alalım.
Doğru. Nicole Polch Ebru sanatına yıllardır gönül vermiş. Bu konuda sürekli konferanslar ve konferanslar verip sergiler düzenleyen, sergiler açan bir hanım. Bu kez 1-30 Mart arasında Paris yakınlarında, bizim 92 bölgesi dediğimiz bölgede, Japonya'dan Sultan'ın Sarayı'na Osmanlı Ebruları isimli bir sergi açıyor. Yarın akşam ise Boğaziçi kıyılarından Rueil-sur-Seine, ki bölgenin adı, kıyılarına, Sen Nehri kıyılarına diye bir konferans verecek. Konferansının konusu, başlığı konusu Ebru, ama bununla birlikte kağıdın üretiminden, kağıdın yüzyıllar içerisinde geçirmiş olduğu evrime, Japonya'daki yüzen mürekkepler, Minagashi sanatından bulutların yansıması anlamına gelen Ebru'ya, Ebru'nun ipek yolu aracılığıyla batıya nasıl geldiğini detaylı anlatacak. Yine İranlı ve Osmanlı Ebru ustaları, Mevlevi dervişlerinin Ebru'yu sembolik anlamda nasıl kullandıkları, Ebru yapmak için hangi araç, gereç ve tekniğin kullanıldığı da Nikol Hanım'ın konuları arasında. Son olaraksa yine bir kültür sanat haberi olarak Paris Story'den söz etmek isterim. Paris Story yıllardır burada Paris'in tanıtımı için gösterilen bir film. Ancak ben aynı zamanda Paris'te turist rehberi olduğum için ve Türk turistlerle çalıştığım için şunu fark ettim. Gelen Türk turist arkadaşlar çoğu zaman habersiz bu filmden. Oysa ki herkese tavsiye ediyorum çünkü bir kere yeri çok güzel, operada, opera bölgesinde ve opera binasının hemen yan tarafında. İkinci olarak söyleyebileceğim şey, Paris'e defalarca bile gelseniz, hala bilmediğinizi bildiğim, çünkü ben de yeni şeyler öğrendim, bildiğim Paris'e ilişkin çok renkli, çok zevkli anekdotların olması filmin içerisinde. Filmi yapansa çok büyük bir isim, insan, okyanus gezegeni, yuva filmleriyle ki Türkçe'de de oldu bu. Yani Türkiye'de bulabiliyorsunuz bu filmleri. Jan Arthus Bertrand isimli çok prestijli bir yönetmenin helikopter çekimleri var Paris'ten. Ve onun üzerine de Jean Reno konuşuyor. Oyuncu Jean Reno konuşuyor. Ve size Işıklar Şehri'nin 2200 yıllık tarihini anlatıyorlar ama çok hoş bir üslupla anlatıyorlar. İster istemez dinliyorsunuz. Mesela anlattıklarından bir tanesi 1911'de Mona Lisa'nın Vincenzo Perugia isimli bir İtalyan, tırnak içinde kendi tabiriyle vatansever tarafından nasıl kaçırılıp İtalya'ya götürüldüğü ama daha sonra nasıl geri geldiği, iki yıl sonra müzeye geri sokulduğu Louvre Müzesi'ne. Yine 1912'de Eiffel'in birinci katından, ben ona Fransız Hezarfen adını taktım, bir Fransızın ki adı Franz Reichert, atlaması birinci kattan Eiffel'in uçacağım diyerek üzerindeki bir takım paraşüt olduğunu iddia ettiği elbiselerle ama maalesef çok dramatik bir son. Anında çakılmış yere ve onlarca gazetecinin önünde ölmüş. Bugün adını yazdığınız zaman internetten film dahil onun nasıl çakıldığını görebiliyorsunuz. Bu türden detayların olduğu yine tabii Bertrand'ın görüntüleri çok güzel çünkü evet. Paris'e tepeden bakıyor, helikopterden bakıyor. Öyle olunca Eiffel'in en tepesine 300 metrenin üzerindeki antenleri de aşaraktan en tepesinden böyle bir uçuyorsunuz. Sanki eliniz her an değecek gibi ya da Notre Dame Katedrali'nin çatısına falan giriveriyorsunuz. Çok çok güzel görüntüler. Dolayısıyla Paris Story filmine de gitmelerini muhakkak tavsiye ediyorum. Şimdi gerek Sedef Ecer, gerek Paris Story ile ilgili bilgi almak isterlerse, biliyorsunuz ben aynı zamanda bu hikayeleri basına da yazıyorum. Benim sistemden de okuyabilirler. Sıradışıparisrehberi.com'da detaylı olarak okuyabilecekler dinleyicilerimiz.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Aslı Ulusoy Panluti. Yine görüşmek üzere. Başkent'ten selamlar, sevgiler Fransa'ya.
Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
Yemin isteme, yemin etmem. Yeminler tutulmaz ki. Söz o benimse, sözün emin elde. Güvensiz tutulmaz ki. Yağmura sor, çöle sor. Dağlara sor, bir tek bana sorma, ona sor, ona sor, ona sor, ona sor. Of. Yar, gücenme, gözün neden yerde? Bu ceza taşınmaz ki. Ellerin neden böyle buz keser anla? Suçlama yakışmaz ki. Yağmura sor, çöle sor, dağlara sor, bir tek bana sorma, ona sor, ona sor, ona sor. ona sor, ona. Geçti de oh, istersen bitsin de hak verme asla hiç güvenme haksızsam affetme hak verme asla hiç affetme haksızsam hak al. Çöle sor, dağlara sor, bir tek bana sorma, ona sor, ona sor, ona sor, ona sor. Of. Yağmura sor, çöle sor, dağlara sor, bir tek bana sorma, ona sor, ona sor. Ona sor, ona sor.
Dünden kalanlar. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, yarın 8 Mart evet, Dünya Kadınlar Günü. Aslında emekçi kadınlar günü galiba,
evet,
değil
evet,
mi?
Evet. Çünkü işçilerin, evet, işçi kadınların haklarını aramalarıyla ilgili bir gün. Aynı zamanda da şöyle söylemek lazım, hani bir kutlama mı? Yoksa evet, bir anma mı?
Evet.
Çünkü hem kazanılmış bir takım hakların üzerinden 8 Mart temsili olarak kutlanıp gidiyor ama bir taraftan da tabii ilk çıkışına baktığımız zaman 1857'de tekstil fabrikasında çalışan işçilerin aynı şekilde çalışan kadın işçilerin aynı şekilde çalışan erkek işçilere göre daha fazla iş gücü hatta gösterdikleri halde düşük ücret almaları, çalışma saatlerinin uygun olmaması gibi şartlara aslında bir protesto yürüyüşüyle, evet, protesto gösterisiyle
aslında
başlıyor.
Günümüz şartlarına bakınca çok bir şeyin değişmediğini görüyoruz. İşte o yüzden maalesef, de maalesef, kutlamak diyemiyoruz
maalesef,
belki de,
maalesef,
değil mi?
Evet, yani gerçekten bunu söylemek çok acıklı ama sadece Türkiye'de de değil üstelik.
Tabii.
Yani dünyanın pek çok yerinde hala baktığımız zaman hani kadınlar dediğimizde iş alanında ucuz emek, yedek iş gücü. İlk belki hani işten çıkarılacaklar arasında ilk kesim,
evet,
bir durum olduğunda ya da işte esnek iş saatleri denildiğinde en göze alınmayan, en hani dikkate alınmayan grup. Dolayısıyla hani baktığımız zaman maalesef dünyanın pek çok yerinde hala bu şartların hatta belki bizden daha sert şartlarda yaşayan, Türkiye'den daha sert şartlarda yaşayan maalesef haklarını alamamış olan, bizde çünkü bir cumhuriyet dönemi var ve yasal düzeyde bile olsa, hı hı, pek çok hakkı dünyadaki pek çok kadından evvel elde etmişiz. Ha, bunların toplumsal yaşama daha önce de konuştuğumuz gibi,
evet,
yerleşmesi bir kültürdür ve henüz hala o noktaya gelememiş olmakla birlikte baktığımız zaman dünyanın pek çok yerinde o gün elde edilmeye çalışılan şartların hala tam yeterince ulaşılamadığını, hı hı, görüyoruz. Dediğim gibi işte hani o şartlarda çalıştıklarını, aynı şartlarda çalıştıklarını ama eşit işe, eşit ücret almak istedikleri için böyle bir protesto gösterisinde bulunduklarını görüyoruz. Kimisine göre 1857'deki ilk gösteride, kimisine göre hani kaynaklar farklı şeyler söylüyor, evet, ama 1910'daki tekrar ikinci defa bu tür bir protesto eyleminde bir yangın çıkması sonucu ölenlerin olduğu ve onların anısına. Ama daha çok hani 1857 ile ilişkilendiriliyor. Hı hı. 129 kadının bu protestoları bastırmak amacıyla çıkan çatışmada işte yangın çıkması sonucu öldüğü söyleniyor. Ve bunların işte anılmasıyla ilişkilendiriliyor. Daha sonrasında yaklaşık 51-52 yıl sonra Clara Zetkin adında bir Alman siyasetçi Kopenhag'da Dünya Kadınlar Günü olmasını öneriyor. Yani bu mücadeleyi hı hı. simgeleyen bir gün kutlanması gerektiğini, Emekçi Kadınlar Günü kutlanması gerektiğini ve 8 Mart'ın da işte bu 1857'deki olaylara atıf yaparak 8 Mart olabileceğini söylüyor ama hani bir düzen kazanmıyor bu. Hani bahar ayları geldiğinde belli bir gün olarak değil ama bahar aylarında bir gün olarak kutlanıyor. Kimi zaman 11 Mart'ta, kimi zaman 19 Mart'ta böyle farklı günlerde kutlanmaya devam ediyor. Ancak daha sonrasında baktığımızda 1970'lere geldiğimizde Birleşmiş Milletler Teşkilatı hani özellikle bu Birinci ve İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde de çok fazla hı-hı. kutlanamıyor. Savaş şartlarından dolayı zaten hani sadece kadın sorununa değinecek bir durum da yok. Hani dünyada o kadar gerçekten savaştan kaynaklanan problem var ki tek başına kadınların problemi de değil bunlar. Dünyanın problemi. Dolayısıyla bunlara eğilmekten çok fazla doğrudan kadın sorununa değinilerek hı-hı. bu şekilde bir çalışma yapılamıyor ama 1970'lerde Birleşmiş Milletler bu eşitsizliğin giderilmediğini hala çalışma şartlarında, toplumsal yaşamda kadınlara sağlanması gereken şartların sağlanmadığını görerek böyle bir çalışmaya gidiyorlar. Yani uluslararası düzeyde mücadele edilmesi gereken bir konu olduğunu söylüyorlar. Daha sonrasında 1975'te tekrar uluslararası bir kadın konferansı yapılıyor ve 1977'de de artık 8 Mart'ın gün olarak 8 Mart belirlenerek kutlanmasına karar veriliyor.
Evet.
Yani hem anma günü hem kutlama diyelim bu anlamda.
Evet.
Peki, ve ondan sonra hep 8 Mart'larda bu şekilde kutlanılıyor.
Türkiye'de ne zamandan beri kutlanmaya başlanmış peki?
1921 yılında Moskova'da bir uluslararası kadınlar konferansı yapılıyor. İşte burada gene bir takım çalışmalar yapılıyor. Bu uluslararası bir kadınlar konferansı olunca Türkiye'de de 1921 yılında gene 8 Mart'ta bir böyle kutlama başlıyor. Ancak zaman zaman darbe dönemlerinde özellikle 1980'den sonra 4 sene mesela kutlanamıyor. Ancak İlerici Kadınlar Derneği gibi bir takım dernekler bu işi sahipleniyorlar. Mesela bir toplantı yapıyorlar. 500 kişi katılıyor ilk başta ama daha sonrasında bu işte 35 binlere 50 binlere gittikçe artan bir sayıya yani kapalı alanlarda salonlarda kutlamadan gittikçe daha toplumsal alana daha kitlesel bir harekete dönüşüyor. Neden? Çünkü gerçekten baktığımız zaman istihdamda, toplumsal yaşamda, cinsel taciz gibi durumlarda yani pek çok durumda kadının haklarını aramasıyla ilgili mücadele etmesi gerekiyor. Yani kendisi evet. yapmazsa
peki,
onun yerine kimse yapmayacak.
Peki o mücadeleyi veren yine o dönemde kadınlar mı yoksa onlara destek olan erkekler de var mı?
Tabii erkekler de var. Erkekler de var. Çünkü siyasetin içerisinde daha çok ağırlığı olan erkekler olduğu için hı-hı. onlara ulaşmak gerekiyor ama hani bu bir anlamda kendi haklarına sahip çıkmak için ve aynı şekilde de biraz önce Birleşmiş Milletler'le ilgili söylediğimiz gibi hani baktığımız zaman süreç boyunca okuryazarlık oranı en düşük, en eğitimsiz kalan, en zor şartlarda çalışan mesela dünya fakirlik oranları çıkarılıyor. Gene en fakir olanlar dünyada kadın grubu olarak evet. görünüyor. Yani dünyanın en zenginleri erkekler daha ağırlıklı olarak en fakirlerine bakıyoruz erkekler değil. Kadınlar daha hı hı. fakir görünüyor. Yani manzara gerçekten hep kadınların aleyhine. Bu yüzden hani bu göstergelerden dolayı sürekli gündemde tutmaya çalışmak aslında hı hı. bir anlamda hı hı. bu yapılan şey. Hani bunun sadece 8 Mart'la yapılmasıyla da bitecek gibi değil. Ama en azından bir gün olsun özellikle biraz önce bahsettiğimiz gibi hak ettiğini alamayan işçilerin en azından emekçilerin haklarını korumak adına, bunları dile getirmek adına iyi bir fırsattır bu anlamda baktığımızda. Tabii ki yani her sene çok büyük adımlar atılıyor, çok büyük değişimler oluyor diyemeyiz. Mesela bu anlamda baktığımızda CEDAW diye bir hani bu şekilde okuyorum ama CEDAW W diye yazılıyor. Hı hı. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi. 1 Mart 1980'de mesela bu 20 ülkenin onayını takiben 1981'de yürürlüğe giriyor. Türkiye de buna taraf ülkelerden dahil, bir tanesi dahil. Nedir bu? Yani her türlü ayrımcılığa karşı aile içi, işte ırksal, iş yaşamında, toplumsal yaşamda her türlü töreden kaynaklanan her türlü ayrımcılığa karşı kadının korunmasını ve bu durumların, olumsuz durumların engellenmesini sağlamaya yönelik bir sözleşme. Yani
peki biz
taraf
hala
olan
taraf mıyız?
Tabii taraf olan tüm devletlerin o sözleşmedeki şartları yerine getirmesi gerekiyor ama maalesef
yerine getirmeyen ülkelere bir yaptırım söz konusu değil mi ya da çıkarmak gibi taraflıktan?
Yani şimdi baktığımız zaman tabii eğitim düzeyi ne olursa olsun işin içerisinde erkek egemen ve dolayısıyla hani bir takım durumlarda söz söyleyen, onay veren merciler erkekler olunca bir şeylerin değişmesi çok zor oluyor. Çünkü hakikaten bir engel görüyorsunuz birçok alanda.
Evet.
Şimdi baktığımız zaman mesela istihdam sorununda kadın niçin daha geride kalıyor? Çünkü evde bakacak çocuğu var, evde bakacak yaşlısı var, belki evde bakacak engellisi var ve bırakacak yeri yok. Ama çalışmaya da ihtiyacı var yani. Kadınları düşünün şimdi.
Evet.
Eve para getirmek istiyor çünkü geçim gerçekten zor. Tek kişinin maaşıyla geçinilmiyor. Fakat diğer taraftan engellisini, yaşlısını, çocuğunu bırakacağı bir yer yok. Mesela devlet bu tür, hani nedir çözüm mesela? Devlet bu tür yerler, bakım evleri açarsa çocuklar için, yaşlılar için, engelliler için kadın istihdam sorununa en azından bir çözüm gelmiş olur. Yani rahatlıkla gidip, çünkü hani bunu ille de iş sahasında erkeğin elinden işleri kapmak olarak düşünmeyelim. Hakikaten
elbette
şu anda bir ihtiyaç.
Kesinlikle. Şimdi biz daha önceki konuşmalarımızda Cumhuriyet öncesi kadın haklarına baktık ve o zaman da konuşmuştuk. Sonrasında Cumhuriyet'in kurulmasından sonra kadın hakları konusuna baktığımızda verilen değerin ne kadar da arttığını, keşke öylece devam edebilseydi de bu sorunları biz kadınlar yaşamıyor olsaydık değil mi?
Gerçekten öyle. Yani en azından kadının eşit eğitim hakkına, eğitim almasına çok önem veriliyor. Çünkü eğer siz kendiniz bilinçlenip kendi haklarınızı aramazsanız, kendiniz bilinçli olmazsanız kimse sizin yerinize bunları size, yani her ne kadar daha önce bahsetmiştik devlet feminizmi diye, yani devlet bir takım şeyleri vermiş ve kadınlar bunun farkına uzun bir süre varmamışlar. Hı hı. Ama gene de yasal düzenlemeler bile kadının elini çok güçlendiriyor. Mesela şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi nedir? Kadının boşanılmış eş durumlarında kadının aile koruma yasasında tam olarak bir bu anlamda korunmasıyla ilişkili boşluklar var.
Evet.
Ya da mesela evlilik olmayan, evlilik sözleşmesi olmayan birlikteliklerde kadının şiddete uğraması, tacize uğraması durumlarında yasal boşluk var mesela hala.
Evet.
Yani aile koruma yasasında mesela bunlar hala hukuki olarak sıkıntılar olarak önümüzde duruyor ve her gün maalesef biz hala kadın cinayetlerini maalesef duyuyoruz.
Ki giderek
intiharları duyuyoruz. Evet, intiharları duyuyoruz. Evden kaçma vakalarını duyuyoruz. Neden? Çünkü evdeki baskıdan dolayı. Bütün bunlar veya işte küçük yaşta evlilikleri duyuyoruz. Ya da işte mağdurun suçlu görüldüğü, cinsel tacizde, tecavüz olaylarında mağdurun suçlu görüldüğü, hatta zaman zaman ceza indirimine gidildiği, hani
evet,
suçlunun ceza indirimine gidildiği durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hani bu anlamda
hatta
yasaların
ceza almadı.
Evet. Yani bu anlamda yasaların gerçekten güçlendirilmesi gerekiyor. Hani en azından bu arka planına baktığımızda 1857'den itibaren ne kadar ciddi bir emek verildiğini, insanların ölümüne kendi haklarını koruyabilmek için uğraştıklarını, mesela bir erkek bakanlığı, kadın koruma bakanlığı diye bir şey görmüyoruz değil mi?
Evet,
ama birçok
evet
ülkede, özellikle de Birleşmiş Milletler'in bu çalışmalarından sonra bu tür bakanlıklar, genel müdürlükler kuruluyor. Neden? Gerçekten pozitif ayrımcılığa ihtiyaç var. Bu anlamda hani söyleyebileceğimiz şey, yani dünyadaki ve Türkiye'deki tüm kadınların, Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. İnşallah daha saygılı, daha bu anlamda haklarını en azından eşit olarak elde etmiş bir dünya diliyoruz bundan sonrası için.
Evet, mutlaka bilinçli kadınlar bunları yapacaklardır diye düşünüyorum.
Ümit ediyoruz.
Çok
evet
teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
sevgili
ediyorum
Gülün Karaba. Haftaya yine birlikteyiz. Evet. Dünden Kalanlar köşemizle. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ, dünden kalanlar köşemizin konuğuydu yine bu hafta. Evet, bugün de sonuna geldik. Hayatın Sesleri'nin Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Sevgili Cihan Aydoğan vardı, yayını size ulaştıran arkadaşım ve spikeriniz ben Dilgün Doruk. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gali 28, Bilecik 25, Yamama 25.
Kullan boya, ısıya dayanıklı cam.